Ayrım 2.
Batista'nın hazırladığı yemekler hayvan ya da bitkinin usta bir kuyumcu eliyle ince ince işlenmişiydi. Tavşan kulaklarıyla süslü karnabaharlar yine aynı hayvanın derisinden yapılma bir halkanın üzerine oturtulurdu. Bir domuz başından hayvan dilini çıkarmış gibi kıpkırmızı bir istakoz fırlar, istakozun kıskaçları da domuzun dilini koparırmışçasına kıstırırdı. Bir de salyangoz yemeği vardı. Batista kim bilir kaç tane salyangozun başını kesmiş, bu yumuşacık küçük at kafalarını birer kürdanla bir o kadar böreğe saplamıştı. Yemek masaya getirildiğinde herkes minicik bir kuğu sürüsüyle karşılaşmış gibi oldu. Bu tür yiyeceklerin görünüşünü daha da etkili kılan Batista'nın bunları hazırlarken gösterdiği çabayı düşünmemiz, incecik ellerini bu minicik hayvan gövdeleriyle uğraşırken gözlerimizin önüne getirmemizdi. Salyangozların ablamızın ürkünç yaratıcı gücüne sık sık esin kaynağı olması, Cosimo ile beni işkence gören bu zavallı hayvanlarla dayanışmadan, tatlarına duyduğumuz tiksintiden her şeye ve herkese duyulan öfkeden oluşan bir baş kaldırmaya itti. Cosimo'nun ölçülü biçili davranışının ve ardından gelen hareketlerinin kaynağında bu baş kaldırma varsa şaşmamak gerekir. Bir plan yapmıştık. Avukat amcamız eve bir sepet dolusu yenecek salyangoz getirdiğinde hayvancıklar bir fıçı içinde mahzene konuyor, orada kepek yiyip içleri boşalarak oruç tutuyorlardı. Fıçının kapağı kaldırıldığında bir tür cehennemle karşılaşılırdı. Salya pıhtıları ve renkli dışkılara, açık havada ve otlar arasında geçirilen güzel günlerin anısı, karışan kepek kalıntılarıyla kaygan izler arasında salyangozlar can çekişmeyi haber veren bir ağırlıkla yukarı tırmanırlardı. Bazıları başlarını uzatıp boynuzlarını açarak kabuklarından çıkmış olurlardı. Bazıları da kabuklarına büzülüp dışarıya yalnız kuşkulu antenlerini uzatırlardı. Bir bölümü meraklı sersemler gibi halka olur, kimi kapanıp uykuya dalar, kimi de tersine dönmüş yatardı. Korkunç aşçı kadınla karşılaşmaktan onları kurtarmak, şölenlerde kendimizi korumak için fışının dibine bir delik açtık. Delikten yola çıkarak bala bulanmış ot parçacıklarıyla mahzendeki öbür fıçılar ve araç gerecin ardından geçen olabildiğince izlenebilecek bir yol çizdik. Salyangozların bakımsız ve çalılarla kaplı bir ağaçlığa açılan küçük pencereye kadar kaçmalarını sağlamaktı amacımız. Ertesi gün planımızın başarıya ulaşıp ulaşmadığını anlamak için mahzene indik. Mum ışığında duvarlarla koridorları inceledik. Burada bir tane var, şurada da bir başkası. Şuna bak nereye kadar gitmiş. Şimdiden çizdiğimiz yol boyunca küçük pencereye kadar sık bir salyangoz dizisi yerde ve duvarlarda koşuyordu. Çabuk olun küçük sümüklüler, acele edin, kurtarın kendinizi diyorduk. Hayvancıkların sakin sakin ilerlediklerini, mahzenin pürtüklü duvarında oluşan kabarıklıklar, küfler ve kalıntılar yüzünden tembel tembel yol değiştirip işi uzattıklarını gördükçe. Mahzen kapkaranlık, tıka basa dolu, sürprizlerle kaplı olduğundan salyangozları kimsenin göremeyeceğini ve hepsinin kaçacak zaman bulacaklarını sanıyorduk. Ama Kudurgan ablamız geceleri elinde bir şamdan, koltuğunun altında bir tüfek, fare avlamak için bütün evi dolaşıyordu. O gece mahzenden geçti. Mumunun ışığıyla yolunu şaşırıp tavana çıkan bir salyangozu ardındaki gümüş su iziyle aydınlattı. Bir tüfek sesi duyuldu. Hepimiz yataklarımızda zıpladık. Sonra dindar hizmetçimizin gece avlarına alışkın olduğumuzdan beklemeksizin başımızı yeniden yastığa koyduk. Ama salyangozu yok ettikten ve bir parça sıva kopardıktan sonra Batista tiz sesiyle haykırmaya koyuldu. İmdat! Kaçıyor hepsi! İmdat! Yarı çıplak uşaklar, elinde bir kılıçla babamız ve perukasını takmayı unutan papaz koştular. Avukat amcamıza gelince ne olup bittiğini anlamadan dertten kaçmaya karar verdi ve kırlara koştu. Bir saman yığınının içine girip uyudu. Meşalelerin ışığında genel bir salyangoz avı başladı. Aslında kimse salyangozları yakalamayı düşünmüyordu ama uyandıktan sonra bunu bir onur sorunu yapıp boşuna zahmet ettiklerini kabullenmek de istemiyorlardı. Fıçının dibinde açılan, delik bulunduğu ve bir deliği kimin açtığı hemen anlaşıldı. Babamız elinde arabacının kamçısıyla gelip bizi yataklarımızdan kaldırdı. Sırtımız, kaba etlerimiz ve bacaklarımız mor izlerle kaplı, kendimizi zindana diye kullanılan küçük karanlık kasvetli odada bulduk. 3 gün süreyle ekmek, su, salata, domuz derisi ve soğuk minestrone, pirinç ve sebzeli İtalyan çorbası, neyse ki bunu seviyorduk, yemek zorunda bırakılarak bu odada tutulduk. Zindandan sonra ilk yemek de tam 15 Haziran günü öğlene rastladı. Sanki bir şey olmamıştı, her şey yolundaydı. Ama aşçıbaşı ablamız Batista ne hazırlamıştı acaba? Salyangozlu çorba, ardından da salyangoz yemeği. Cosimo bir tek salyangoza bile dokunmadı. Yiyeceksiniz yoksa doğruca zindana gidersiniz. Ben boyun eğdim ve salyangozları yutmaya koyuldum. Bu benim yönümden küçük bir ödleklik oldu. Ağabeyim kendini daha da yalnız hissetti. Onu düş kırıklığına uğrattığım için gidişi bana karşı da bir protesto hareketi oldu. Ama henüz 8 yaşındaydım. Hem irade gücümü, daha da ötesi 8 yaşındayken olabilecek irade gücümü, kardeşimin tüm yaşamını belirleyen insanüstü inatçılıkla karşılaştırmak neye yarar? Evet dedi babam Cosimo'ya. Hayır, hayır, hayır dedi Cosimo tabağını iterek. Kalk bu masadan. Ama Cosimo bize sırtını çevirmiş, yemek odasından çıkıyordu bile. Nereye gidiyorsun? Camlı kapıdan girişteki üç köşeli şapkasını ve küçük kılıcını aldığını gördük. Nereye gideceğimi biliyorum diye bağırdı ve bahçeye koştu. Bir süre sonra pencereden meşe ağacına tırmandığını gördük. Babamızın masada giymemizi zorunlu tuttuğu tertemiz giysileri sırtındaydı. Saçlar pudralı ve arkadan kurdeleli tek örgüyle sarkıtılmış, dantel kravat, yırtmaçlı yeşil giysi, mor pantolon, yandan sarkan kılıç ve köy yaşamından verilmiş tek ödün sayılabilecek, baldırların yarısına kadar yükselen beyaz deri tozluklar. Henüz 8 yaşında olan ben, büyük olaylar dışında saçlarımı pudralamak ve kılıç taşımak, oysa kılıç taksam çok sevinirdim, zorunda değildim. Bu kılıkta uzun çalışmalarımızın kendisine kazandırdığı ustalık ve çabuklukla dallar arasında kollarını ve bacaklarını oynatarak eğri büğrü bir ağacın gövdesinde yükseliyordu. Ağaçlarda uzun saatler geçirdiğimizi daha önce de söyledim. Ama birçok erkek çocuk gibi meyve ya da kuş yuvası bulmak için değil, en güç yerleri ve çatalları aşma, olabildiğince yükseğe çıkma, yerleşecek iyi köşeler bularak aşağıdan geçenlerin dikkatini çekme amacıyla çığlıklar atıp maskaralık ederek altımızdaki dünyaya bakma zevki uğruna. Yakınlarının haksız yüklenmeleri karşısında Cosimo'nun ilk düşündüğü şeyin çok alıştığımız meşe ağacımıza tırmanma olması bana doğal geldi. Yemek odasının camlarıyla aynı düzeyde uzanan dallarından Cosimo öfkesinin ve nefretinin görüntüsünü zorla tüm aileye sunabilirdi. ''Vorsicht, Vorsicht, düşecek zavallı!'' diye bağırdı bir baraj ateşine karşı saldırıya geçsek bizi yürekten izleyecek olan ama her oyunumuzda cehennem azabı çeken annemiz. Cosimo rahatça yerleşebileceği koca bir dalın çatalına kadar çıktı. Elleri koltuk altlarında, başı omuzlarına gömülü, üç köşeli şapkası alnına düşmüş, bacaklarını sarkıtarak oraya oturdu. Babamız pencereden sarktı. ''Orada oturmaktan yorulunca kararını değiştireceksin.'' diye bağırdı. ''Asla değiştirmeyeceğim.'' diye karşılık verdi abim dalının tepesinden. ''Aşağı indiğinde sana göstereceğim.'' ''Evet ama ben aşağı inmeyeceğim.'' Cosimo böyle konuştu ve sözünü tuttu. 2. Cosimo meşe ağacının tepesindeydi. Yerin çok yukarısında atılmış birer köprü olan dallar oynaşıyordu. Hafif bir rüzgar esiyor, güneş yaprakların arasından parıldıyordu. Cosimo'yu görebilmek için ellerimizi alnımıza siper etmemiz gerekiyordu. Cosimo dünyaya ağacının tepesinden bakıyordu. Oradan bakılınca her şey değişikti. Bu birinci eğlence konusuydu. Ağaçlıklı yol bambaşka bir açıdan seçiliyordu. Yoldan sonra çiçek tartları, ortancalar, kamelyalar, bahçede oturulduğunda üzerinde kahve içilen demir masada öyle. Daha ötelerde ağaçlar gitgide seyreliyordu. Sebze bahçeleri taş duvarlardan destek alan sıra sıra küçük tarlalara dönüşüyordu. Daha koyu renk olan yamaç zeytin ağaçlarıyla kaplıydı. Arkada Ombrosa kasabası, kiremit ve arduvaz damlarını gözler önüne sunuyordu. Aşağıda gemi direklerinin dikildiğini seçiliyordu. Liman oradaydı. İyice dipte, ufka doğru yükselen deniz vardı. Ağır ağır bir yelkenli geçiyordu. Kahvelerini içtikten sonra baron ve general bahçeye çıktılar. Cosimo'ya hiç dikkat etmez görünüp bir gül fidanına bakıyorlardı. Kol kola giriyor, sonra ellerini kollarına sallayarak tartışmak üzere ayrılıyorlardı. Bense oyun oynuyormuş gibi yapıp meşe ağacının altına yöneldim. Aslında Cosimo'nun dikkatini çekmek istiyordum. Ama abim hala bana kırgındı. Bakışı uzaklarda, hareketsiz, yukarıda duruyordu. Dikkatini çekmekten vazgeçip görünmeden onu gözetleyebilmek için bir bahçe sırasının ardında çömeldim. Abim sanki nöbet tutuyordu. Çevresine bakınıyor ve dikkatini çeken bir şey göremiyordu. Limonluktan sepetiyle bir kadın geçiyordu. Bir katırcı, katırının kuyruğuna yapışmış, yokuşu çıkıyordu. Birbirlerini görmemişlerdi. Nal seslerini duyan kadın döndü ve yola doğru eğildi ama geç kalmıştı. Kadın şarkı söylemeye başladı. Sapağa dönen katırcı kamçısını şaklattı. "Deh!" dedi katırına. Her şey bu kadarla son buldu. Cosimo ikisini de görüyordu. Papaz Fahelhofer elinde açık dua kitabıyla ağaçlıklı yolu geçti. Cosimo dalından bir şey aldı ve papazın tepesine düşürdü. Küçük bir örümcek miydi bu yoksa bir ağaç kabuğu muydu göremedim. Ama papaza değmedi. Cosimo küçük kılıcını bir deliğe sokup kurcalamaya başladı. Delikten öfkeli bir eşek arısını çıkardı. Üç köşeli şapkasıyla arıyı kovaladı ve böceğin bir sakız kabağına kadar uçup gizlenmesini gözleriyle izledi. Her zamanki gibi telaşla avukat amcamız evden fırladı. Küçük bahçe merdivenini indi ve bağ kütükleri arasında kayboldu. Nereye gittiğini görmek için Cosimo başka bir dala tırmandı. Yapraklar arasında bir hışırtı duyuldu. Bir kara tavuk havalandı. Cosimo bütün bu süre boyunca ağaca tüneyerek bir şey fark edememenin sıkıntısıyla başka kuşlar olup olmadığını anlamak için güneş ışığına arkasını verip yaprakların arasını inceledi. Hayır, başka kuş yoktu. Meşe bir kara ağacın yakınındaydı. Yapraklar neredeyse birbirine değiyor, birinin dalı yarım metre arayla öbürününkinin üstünden geçiyordu. Abim için bu yolu aşıp kara ağacın tepesini ele geçirmek güç olmadı. Dalları o kadar yüksek, aşağıdan başlayıp dalların bulunduğu yere tırmanmak o kadar güçlü ki bu kara ağaca çıkmayı hiç denememiştik. Başka bir ağaca, komşu bir dal bulmak koşuluyla kara ağaçtan önce bir keçi boynuzuna, ardından bir tuta geçmek mümkündü. Böylece Cosimo'nun hep bahçenin tepesinde bir daldan ötekine geçerek ilerlediğini gördüm. Büyük tut ağacının bazı dalları bizim evi çevreleyen duvara erişiyor, sonra da aşıyordu. Bu duvarın ardında Ondarivarların bahçesi vardı. Komşu olduğumuz halde Ombrosa'nın en soylularından Ondarivalar hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. Birkaç kuşaktan beri babamın iddia ettiği bazı feodal haklardan yararlandıkları için hoş sayılmayacak duygular iki aileyi bölüyor, kale burcu gibi bir duvar bahçeyi ayırıyordu. Duvarı babam mı yoksa marki mi yaptırdı bilmiyorum. Buna ender bitkilerle dolu olduğunu söyleyen bahçelerini Ondarivaların büyük bir kıskançlıkla koruduklarını eklemeliyim. Linne'nin 18. yüzyılda yaşamış, özellikle botanik dalında yaptığı çalışmalarla ünlü İsveçli bilgin, öğrencisi olan şimdiki Marquis'in büyük babası, Fransa ve İngiltere saraylarındaki geniş bağlarını, sömürgelerdeki en değerli botanik hazinelerini getirtmek için harekete geçmişti. Yıllar boyu gemiler Ombrosa'ya çuval çuval tohum, demet demet aşığı, saksıda fidanlar, hatta kökleri koca keseklerle dolu büyük ağaçlar boşaltmıştı. Öyle ki söylendiğine göre bu bahçede Hindistan ormanları, Amerika ormanları, Yeni Hollanda bitki türleri birbirine karışıyordu. Duvar boyunca bizim bütün görebildiğimiz Amerika'daki sömürgelerden yeni getirilen koyu yapraklı bir manolya ağacıydı. Kara dallarının üstünde beyaz ve etli bir çiçek seçiliyordu. Cosimo dut ağacımızdan duvarın tepesine geçti. Dengesini yitirmeden birkaç adım attı, sonra elleriyle duvara yapışıp gövdesini sallandırarak öbür yana manolyanın yapraklarına ve çiçeğine doğru atladı. Sonra gözden kayboldu. Öykümün pek çok bölümü gibi bu da ya bana Cosimo tarafından nakledilmiştir ya da ben dağınık tanıklıklar ve kişisel benzetmeler sonucu çıkarmışımdır bunu. Cosimo manolyanın tepesindeydi. Bu ağacın çok sık dalları olduğu halde yine de onun gibi deneyimli bir çocuğun rahatlıkla üstünde gezinebileceği gibiydi. İnce ve narin olmasına karşın dallar Cosimo'nun ağırlığı altında sağlam duruyordu. Pabuçlarının ucu dalları sıyırıyor, kabuğunun karalığında beyaz yaralar açıyordu. Ağaç genç çocuğu rüzgarın oynattığı yapraklarının taze kokusuyla kaplıyor, bu rüzgar ya donuk ya da parlak yeşil sayfalar çeviriyordu. Bütün bahçeyi sarmıştı manolya kokusu. Cosimo henüz bu sık kargaşalığı gözetleyemiyordu ama burnuyla dolaşıyordu. Komşu evin gizleriyle yüklü, rüzgarın kanatları üzerinde bahçemize kadar gelen bu kokuları önceden aldığı için değişik türleri sezmeye çalışıyordu. Sonra ağaçlara baktı. Kimi geniş ve sanki sudan bir örtüyle cilalı, kimi de minik ve palmiyeninkiler gibi yapraklar, kaygan ya da kabuklu gövdeler gördü. Bu bahçeye büyük bir sessizlik egemendi. Minik çalı kuşları ötüşerek havalandılar. Derken incecik bir sesin söylediği şarkı duyuldu. O la la la la bien soir. Cosimo aşağıya baktı. 10 yaşlarında sarışın bir kızın oturduğu salıncak büyük bir ağacın dallarına bağlanmış sallanıyordu. Bir çocuk için gülünç sayılabilecek oldukça kabartılmış saçları ve mavi giysisiyle küçük kız salıncağın her hareketinde dantelle kaplı bir etekliği havalandırıyordu. Gözleri aralık, burnu havada hanımefendilik oynar gibi önüne bakıyordu. Her ısırışta başını elindeki meyveye uzatıyor, salıncağın çizdiği eğrenin ucuna vardığında da küçük pabuçlarına doğru dudaklarını uzatıyor, aslında ne şarkı ne de elma ile ilgilenen ve artık kafasında çok daha başka şeyler bulunan bir küçük kız gibi şarkı söylüyordu. O la la la balan suar. Cosimo manalyanın tepesinde en alt dallara kadar inmiş, pencere pervazı niyetine ince bir dala yaslanmış, bir çatalın çifte dalı üzerinde dikiliyordu. Salıncağın havalanışı küçük kızı tam karşısına getiriyordu. Kız o ana kadar hiçbir şey fark etmemişti. Birden Cosimo'nun üç köşeli şapkası ve tozluklarıyla ağacında dikildiğini gördü. "Oo!" dedi. Elma elinden düştü, Manolya'nın dibine yuvarlandı. Cosimo kılıcını çekti, en alt dala indi, eğildi, kılıcının ucuyla meyveye erişti, deldi. Bu arada bir gidiş dönüş yapıp aynı yere varan küçük kıza uzattı. "Alın," dedi, "kirlenmedi, sadece bir yana ezilmiş." Küçük sarışın, Manolya ağacında beliriveren yabani çocuk karşısında bunca şaşkınlık gösterdiğine pişman olmuştu bile. Yine o ağır başlı, burnu havada görünümüne bürünmüştü. "Siz hırsız mısınız?" diye sordu. "Hırsız mı?" dedi Cosimo gücenik. Sonra biraz daha düşündü, bu fikir hoşuna gitti. "Evet," dedi, "bunda bir sakınca görüyor musunuz?" "Öyleyse ne çalmaya geldiniz?" Cosimo kılıcının ucuna geçirdiği elmaya baktı, yemekte aşağı yukarı hiçbir şeye el sürmediğini ve acıktığını hatırladı. "Bu elmayı," dedi. Ailenin bütün yasaklamalarına karşın her zaman bilettiği kılıcının keskin ağzıyla meyveyi soymaya koyuldu. "Öyleyse siz bir meyve hırsızısınız." Abim meyve bahçelerini yağmalamak için duvarları ve çitleri aşan Ombrosa'nın yoksul çocuk sürülerini hatırladı. Nefret etmeyi ve uzak durmayı öğrettikleri aşağılık yaratıklardı onlar. İlk kez bu hayatın çok bağımsız ve gıpta edilecek bir hayat olduğunu düşündü. İşte bundan böyle sokak çocuklarının arasına karışacak onlardan biri olacaktı. "Öyle," dedi. Elmayı kesmiş çiğnemeye koyulmuştu. Küçük sarışın bir kahkaha attı. Kahkahası salıncağın bir gidiş dönüşü boyunca uzadı. "Hadi canım, ben tanırım o küçük meyve hırsızlarını. Hepsi arkadaşımdır. Yalın ayak, sırtlarında bir gömlekle gezerler. Saçları başları darmadağınıktır. Ne tozlukları vardır ne perukaları." Abim elmasının kabuğu gibi kıpkırmızı kesildi. Sadece hiç hoşlanmadığı pudralanmış saçları yüzünden değil, çok sevdiği tozlukları yüzünden de gülünç duruma düşürülmesi, yüzünün bir an öncesine kadar hor gördüğü türden bir meyve hırsızınınkiyle karşılaştırılıp beğenilmemesi, hepsinin üstüne Ondoriva'ların bahçesinde kraliçe havalarına bürünen bu küçük hanıma kendisi bir şey ifade etmezken, bütün meyve hırsızlarının arkadaşı olduğunu keşfetmesi için öfke, utanç ve kıskançlıklarla doldurdu. "Olala, tozluklar ve bir peruka," diye şarkı söylüyordu küçük kız salıncağında. Cosimo gururuyla oynandığını hissetti. "O tanıdığınız küçük hırsızlardan değilim ben," diye bağırdı. "Hırsız mırsız değilim. Sizi ürkütmemek için söyledim bunu. Çünkü aslında kim olduğumu öğrenseydiniz korkudan ölürdünüz. Ben bir haydutum, korkunç bir haydut." Küçük kız burnunun dibine kadar havalanmaya devam ediyordu. Sanki pabuçlarının ucuyla Cosimo'ya dokunmak ister gibiydi. "Hadi hadi, ya tüfeğiniz, hani nerede? Bütün haydutların bir tüfeği olur. Ya karabinanız? Ben gördüm onları. Şatodan Ondoriva'ya giderken 20 kere arabamızın yolunu kestiler." "Ama reislerini tanımıyorsunuz. Reisleri benim. Haydutların reisinin karabinası olmaz. Bir tek kılıcı vardır." Ve küçük kılıcını uzattı. Küçük kız omu silkti. "Haydutların reisini tanıyorum," diye açıkladı. "Adı Gian de Brugi. Noel ve Paskalya'da bize hep armağanlar getirir." "Ya!" diye bağırdı Cosimo di Rondo. Dipten gelen bir dalga gibi aileler arasındaki düşmanlığın içinde yükseldiğini hissederek. "Babam Ondoriva markesinin bölgedeki bütün çapulculuk ve kaçakçılığının koruyucusu olduğunu söylemekte haklıymış demek." Küçük kız yere yakın geçiyordu. Yeniden hız alacak yerde bir ayak hareketiyle salıncağı durdurdu ve aşağı atladı. Boşalan salıncak iplerinin ucunda zıpladı. "Hemen inin aşağı," dedi küçük kız işaret parmağını Cosimo'ya kötü kötü uzatarak. "Nasıl oluyor da topraklarımıza girme hakkını kendinizde buluyorsunuz?" "İnmeyeceğim," diye yanıtladı Cosimo aynı ateşlilikle. "Topraklarınıza ayak basmadım. Dünyanın altınını verseler bunu yapmam." Bunun üzerine küçük kız büyük bir soğukkanlılıkla kamıştan bir koltuğun üstünde duran yelpazeyi aldı. Hava hiç de sıcak olmadığı halde yelpazelenerek gidip gelmeye başladı. "Sizi yakalayıp sopa atmaları için uşaklarımızı çağıracağım. Böylece bizim topraklarımıza sokulmanın ne demek olduğunu anlarsınız." Bu küçük kız her keresinde ses tonunu değiştiriyordu ve abim her keresinde şaşırıp kalıyordu. "Dük olduğuma göre bütün bu toprakların efendisi sayılırım," demek geldi içinden ama kendini tuttu. Ailesiyle bağlarını koparıp kaçtığı şu sıra babasının saçmalıklarını benimsemekten en küçük bir zevk bile duymuyordu. Hem bu düklük iddiaları ona bir saplantı gibi gelmişti hep. Neden o da sırası geldiğinde gidip kendine dük ilan etsindi? Kendi kendine yalanlamak istemediğinden aklına estiği gibi konuşmaya devam etti. "Burası sizin yeriniz değil," diye yineledi. "Toprak size ait, evet. Ayağımı basarsam sizin topraklarınıza geçmiş olurum. Ama yukarıda böyle bir şey söz konusu değil. Burada kaldığım sürece canımın çektiği yere giderim." "Öyleyse yukarıları senin mi?" "Tabii, yukarıda ne varsa benim kişisel malımdır." Cosimo dallara, ışık almayan yapraklara, gökyüzüne doğru belli belirsiz bir işaret yaptı. Bütün ağaç dalları benim bölgem. Söyle de gelip beni yakalasınlar bakalım, yakalayabiliyorlar mı? Bütün bu farfaralıklardan sonra gülünç duruma düşürülmeyi bekliyordu. Tam tersi oldu. Küçük kız beklenmedik bir ilgi gösterdi. Öyleyse dedi, senin bölgen nereye kadar uzanıyor? Ağaçlarda yürüyerek nereye varılabilirse oraya kadar. Buraya, öbür yana, duvarın arkasına, zeytinliğe, tepeye, tepenin ardına, ormana, psikoposun topraklarına. Fransa'ya kadar da gidiyor mu? Polonya'ya, Saksonya'ya kadar, dedi coğrafya konusunda annemizin taht savaşları dolayısıyla tekrarladığı adlardan başka şey bilmeyen Cosimo. Ama bencil değilim ben. Seni kendi bölgeme davet ediyorum. İşte şimdi de senli benli konuşuyorlardı. Ama önce kız başlamıştı. Ya salıncak, o kimin, diye sordu açık yelpazesi elinde otururken. Salıncak senin, diye buyurdu Cosimo. Ama şu dala asılı olduğundan bana da bağlı. Salıncağa bindiğinde eğer ayaklarınla yere değiyorsan kendi topraklarındasın. Havalandığında benimkilerdesin. Küçük kız iyice hız aldı. Elleri iplere sıkı sıkıya yapışmış havalandı. Cosimo manalyo ağacından salıncağın bağlı olduğu dala atladı. Oradan iplere yapıştı ve salıncağı eliyle havalandırdı. Salıncak gitgide yükseliyordu. Korkuyor musun? Ben mi? Hayır. Adın ne senin? Benim mi Cosimo? Benimki Violante ama daha çok Viola derler. Bana da Mino derler çünkü Cosimo ihtiyar adıdır. Hoşuma gitmiyor. Cosimo mu? Hayır, Mino. Bana Cosimo diyebilirsin. Asla. Dinle, açık seçik anlaşmalar yapmalıyız. Ne demek istiyorsun, diye sordu Cosimo. Viola'nın her söze karışması Cosimo'yu şaşırtıyordu. Senin bölgene çıkabileceğimi ve şeref konu sayılacağımı söylüyorum, tamam mı? İstediğim zaman girip çıkacağım. Ağaçlarında kaldığın sürece senin dokunulmazlığın var. Ama bahçemin toprağına değer değmez zincire vurulur, kölem olursun. Senin bahçene inmeyeceğim, kendi bahçeme de. Benim için bütün bunlar düşman topraklarıdır. Beni görmek istersen sen yukarı çıkarsın. Meyve hırsızı arkadaşlarını ve biraz ödlek olmasına karşın belki kardeşim Biago'yu da kabul ederim. Ağaçlarda koca bir ordu kurar, yeryüzünü ve orada yaşayanları yola getiririz. Viola'nın salıncağının yanında aynı dala asılı bir ikinci salıncak daha vardı. Çarpışma tehlikesini önlemek için bir düğümle bunun ipleri kısaltılmıştı. Cosimo iplerden biri boyunca kayarak indi. Bu alanda çok idmanlıydı. Annemiz bizi bol bol halata çalıştırmıştı. Düğme erişti, çözdü, salıncağın üzerinde dikildi ve hızla almak için dizlerini kırıp ardından öne doğru kaykılarak ağırlık merkezini değiştirdi. Böylece gitgide yükseldi. Ters yönde gidip gelen salıncaklar artık aynı yüksekliğe erişiyor, yarı yolda birbirlerinin yanından geçiyorlardı. Oturup ayaklarınla hız almayı denersen daha fazla yükselirsin, dedi Viola ağabeyimi uyararak. Cosimo ona nispet verircesine yüzünü buruşturdu. Aşağı in de it beni, yardım et, dedi Viola tatlı tatlı gülümseyerek. Hayır, ne pahasına olursa olsun inemem gerektiğine göre Cosimo'nun aklı başından gitmeye başlıyordu. Ne olursun? Hayır. Ha ha, tuzağa düşmek üzereydin. Ayağını yere basaydın her şeyini yitiriyordun. Viola tahtasından indi ve Cosimo'nunkini hafif hafif itmeye koyuldu. Hah, dedi. Birden kardeşimin üzerinde dikildiği tahtayı yakalayıp çevirmişti. Neyse ki Cosimo iplere sıkı sıkı yapışıyordu. Yoksa armut gibi düşecekti. Kalleş kız, diye bağırdı iplere yapışıp yukarı tırmanırken. Çıkış inişten çok daha zordu. Üstelik küçük sarışın kötülük eğilimine kapılmış, aşağıda ipleri sallayıp duruyordu. Sonunda Cosimo kalın dala erişti. Dantel kravatıyla yüzünü silerken ata biner gibi oturdu.